Ayrım 32, sayfa 300. Kemal Başar'ın makam arabası Dunay Evleri'nin bulunduğu sokağa sapınca Erol bir süredir içinde Haluk'la beklediği teşkilatın arabasına inerek hızlı adımlarla müdürün yanına koştu. Arabaya binince heyecanla müdürünün gözlerinin içine baktı. Her zaman çatık kaşları ve sık suratını görmeye alışık olduğu Kemal Başar bu defa gülümsüyordu. Aferin diye mırıldandı. Tam isabet. Vasile Kirilenko'yu araştırdım. Zaten isim bana da yabancı gelmemişti. Çok eski bir taraf değiştirme olayı. Batı'ya iltica ederken kaybolan bir Rus generalinin hikayesi. Olayı hayal meyal hatırladım. O tarihlerde MİT'e yeni girmiştim. Tabi olayı biz de duymuştuk ama bizi pek ilgilendirmiyordu. Daha üst mevkilerde konuşulup görüşüldüğünü anımsıyorum. Sonradan unutulup gitti. Batılılar da Ruslar da uzun süre generali arayıp durdular. Ama hiçbir yerde izine rastlanmadı. Bunca yıl sonra hadisenin hortlaması çok garip. Erol nefesini tutarak sordu. Şimdi ne yapacağız efendim? Kemal Başar gayet sakin görünüyordu. Söylediğimi uygulayacağız. Fakat müdür bey, boşuna nefesini yorma. Teşkilat olarak bu işe karışmak istemiyoruz. Buraya gelmeden önce müsteşar muaviniyle görüştüm. O da benimle aynı fikirde. Ama anladığım kadarıyla İngilizler hala adamın peşindeler ve eski bir suçlu bizim topraklarımızda bulunuyor. Nasıl olaylara bir yani kalabiliriz? Bugün İngilizlere kadar Ruslar da dostumuz artık. Biz olayların akışına pek müdahale etmeyeceğiz. Erol, Kemal Başar'ın cümlesindeki pek lafına takılmıştı. Yani, diye ürkerek sordu. Müdür sigarasını yakarken sordu. Sergei Dunayev döndü mü? Hayır efendim, bekliyoruz. Peşindeki arkadaşlardan haber aldık. Higgins ile Kuleli Askeri Lisesi'nin önünde buluşup kısa bir görüşme yapmışlar. Size telefon ettiğimde henüz ayrılmışlardı. Neredeyse burada olur. Tabii başka bir yere daha uğramazsa. Mükemmel. Gelince adamla konuşacağız. Senin anlayacağın değişen bir şey olmayacak. Biz planımızı uygulayacağız. Bu uygulama Erol'un hoşuna gitmemişti. Fakat emir büyük yerdendi. Yapabileceği fazla bir şey olamazdı. Arkasına yaslandı, düşünmeye başladı. Kabataslak bir tahminle albay, Dayısını İngilizlere ihbar etmiş olmalıydı. Thomas Higgins'ın da İstanbul'a ani ziyaretinin sebebi bu olmalıydı. Albay'ın nefretini tahmin etmek kolaydı. Vakti zamanında ülkesine ihanet eden generalle akrabalık münasebeti yüzünden belli ki çok şey çekmişti. Ve şimdi fırsatını bulunca ucunu almaya kalkışıyordu. Şimdi general ve karısının albayı öldürmek istemeleri nedeni de açıklığa kavuşuyordu. Erol dayanamadı. Fakat efendim, bizim vatandaşlığımıza geçmiş bir insanın hayatına girişecek bir öldürme teşebbüsüne kayıtsız mı kalacağız diye sordu. Öldürme mi? Sanki ortada bir cinayet varmış gibi konuşuyorsun. Erol şaşırarak müdüre baktı. Yoksa bile olacak efendim. General ve karısı Dunayev'i ortadan kaldırmaya kafalarını koymuşlar. Ayrıca İngilizlerin niyetinin de ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Belki de generali kaçırmayı planlıyorlardır. Bakalım, bunu Sergei Dunayev'le görüştükten sonra daha iyi anlayacağız. Erol yine tatmin olmamıştı. Önce Thomas Higgins'la konuşsak daha iyi olmaz mı? Kemal Başar kararlı bir sesle olmaz dedi. 20 dakika kadar sessizce makam arabasının içinde oturdular. Kemal Başar sigaranın birini söndürüp diğerini yakıyordu. Arabanın içi yoğun bir sigara dumanına boğulmuştu. Neyse ki şoför mahallindeki memur iki parmak kadar camı indirdi. Sokağa her vasıta girişinde dikkat kesiliyorlardı. Ama bir 10 dakika daha beklemek zorunda kaldılar. Nihayet albayı getiren taksinin sokağa yaklaştığını peşindeki ekibin telefonundan öğrendiler. Müdür ve Erol arabadan inerek Dunayev'in apartmanının önüne doğru yürüdüler. Dunayev sakin ve telaşsız bir şekilde taksiden indi. Şoföre verdiği paranın üstünü alarak cebine attı. Etrafına son bir kere daha bakındı ve giriş kapısına doğru ilerledi. Tam o sırada Erol, ''Mr. Dunayev'' diye seslendi. Adam birden yan binanın gölgeli karanlığında beliren iki kişiyi görünce irkildi. Durdu ve kuşkulu şekilde onları süzdü. Sonra ''Evet'' diye mırıldandı. ''Sizinle biraz görüşebilir miyiz?'' Erol İngilizce konuşuyordu. Albay'ın tedirginliğini hemen hissetmişti. ''Kimsiniz? Sizleri tanımıyorum.'' ''Biz MİT mensuplarıyız. Sizinle görüşmemiz gerekiyor.'' Albay'ın yüzünde belirgin bir hoşnutsuzluk olmuştu. ''Ben dokunulmazlığı olan siyasi misyon mensubuyum.'' Erol gülümsedi. ''Endişelenmenize gerek yok. Buradaki sıfatınızı da gerçek kimliğinizi biliyoruz zaten. Bu tamamen dostça bir görüşme olacak. Ne istediğinizi sorabilir miyim?'' ''Tabii.'' diye fısıldadı genç ajan. ''General Vasili Kirilenko hakkında konuşmak istiyoruz.'' Bu başlangıç bile Albay'a bütün hayallerinin yıkılmasına yetmişti. Demek MİT hadisesi hakkında bilgi sahibiydi. Aslında buna pek şaşırmamam gerekir diye düşündü. Zaten son günlerdeki takiplerin rutin kontrol olmadığını çoktan anlamıştı. Kendisini toparlamaya çalıştı. Birden paniğe kapılması için neden de yoktu. Önce onları dinlemesini, bildiklerini öğrenmesi gerekiyordu. Şayet Higgins kendisini oyalamak için bir dümen çevirmediyse, Mitin bu olay hakkında fazla bilgisi olduğunu pek tahmin etmiyordu. Ayrıca Soğuk Savaş döneminin son yıllarından kalma bir olay 20 sene sonra Mitin'i ne ölçüde ilgilendirirdi ki? Sararmış ve hafiften elleri titremeye başlamış. Tam o korkusu sadece geleceğe ait menfaatlerinin bozulma ihtimalinden kaynaklanıyordu. Yoksa Türk gizli servisler lehine en ufak bir suç delili bulamazdı. Çünkü yoktu. Bu konuşma bu kadar önemli ve acele mi? Saat bir hayli ilerledi de. Albay duruma hakim olmaya ve telaşlanmadığını göstermeye çalışıyordu. Kemal Başar lafa karışarak, ''Üzgünüm ama önemli ve hemen konuşmamızda yarar var.'' diye mırıldandı. Tuna ikisini de bir süre süzdü. ''Pekala beyler.'' diye söylendi sonra. ''Sizi dinliyorum.'' Erol şaşırmış gibi yaptı. ''Burada mı? Sokak ortasında mı konuşacağız?'' Albay Erol'un yüzüne bakınca onu anımsadı. Birkaç gün evvel evine gelirken merdivende karşılaştığı adamdı. Yüzünde birkaç saniye görmüştü gerçi ama göz hafızası güçlüydü ve onu tanımıştı. ''Siz bilirsiniz.'' diye homurdandı. ''Uzun süreceksi daireme çıkalım. Çok iyi olur.'' İçeriye girdiler. Albay kapısını açarken yine kilitli olmadığını anlayınca evinin bir tarafından bir kere daha arandığını tahmin etti. Evin ışıklarını yakıp dağınıklığı görünce artık kuşkusu kalmamıştı. Gülümseyerek ''Keşke içeride bekleseydiniz, hiç olmazsa bu soğuk havada üşümezdiniz.'' diye söylendi. İki MİT mensubu adamın kinayeli lafını anlamazlığa geldiler. ''Buyurun oturun lütfen.'' Kemal Başar oturdu. Erol ayakta durmayı tercih etmişti. Dunayev Erol'un daha fazla konuşmasına rağmen asıl ürkülecek kişinin Kemal Başar olduğunu anlamıştı. Tam onun karşısındaki koltuğa yerleşerek kısık sesle mırıldandı. ''Evet, artık başlayabiliriz sanırım. Sizi dinliyorum ama önce şunu kesin olarak hatırlatmak isterim. Türkiye'deki misyonum gereği beni sorgulama yetkisine yasal olarak sahip değilsiniz. Ben burada dost ve müttefik Rusya Federasyonu'nun dokunulmazlığı olan bir memuru sıfatıyla bulunuyorum. Yasalınıza aykırı bir suç işlemiş de değilim. Bunu hatırlatmanıza hiç gerek yok Sayın Dunay'a.'' dedi Erol. ''Zaten buraya sizi sorgulamaya değil, yardım etmeye geldik.'' Albayın kaşları çatıldı. Ajanın ne demek istediğini anlamamıştı. ''Yardımı mı?'' ''Evet, öyle yorumlayabilirsiniz. Biraz daha açık konuşursanız sevinirim. Bizim de niyetimiz o zaten. Umarım tevcih edeceğimiz birkaç soruyu da anlayışla karşılarsınız. Elimden geleni yapmaya çalışabilirim.'' ''Güzel. Öyleyse şöyle başlayabiliriz. İngiliz gizli servisinden emekli Thomas Higgins'la hangi konuda görüştünüz?'' Albay tebessüm etti. ''Mr. Higgins'la görüşmemin bir suç olduğunu sanmıyorum. Ayrıca sizin de ifade ettiğiniz gibi o artık bir emekli. Yani aktif istihbarat görevinden uzaklaşmış biri. Yoksa bunun bir sakıncası mı var?'' Erol omuzlarını silkti. ''Hayır yok, en azından bizim açımızdan yok. Şu halde hem eski bir dostum olamaz mı?'' Erol da soğuk bir şekilde gülümsedi. ''Bizim endişemiz sizin açınızdan Sayın Dunayev. Yine anlamadım, benim açımdan mı?'' ''Aynen öyle, çünkü sizi öldürmek istiyorlar.'' Albay ajanın ağzından dökülen kelimeleri işitince bir anda sapsarı kesiliverdi. Kekeleyerek kim diye sordu. ''Mr. Higgins mı?'' Erol soruyu duymamış gibi odanın içinde dolaşmaya başladı ve albaya mukabil bir soru sordu. 80'li yılların başında Rusya'ya ihanet ederek kaçan General Vasily Kirilenko ile akrabalık bağınız var mı? Lanet olsun diye düşündü albay. Galiba Türk istihbaratı her şeyi biliyordu. Bu defa kızarmaya başladı. Kısa bir süre düşündü. Gerçeği saklamanın yararı yoktu. Evet, dayımdır dedi. Doğru. 5 sene evvel Türk vatandaşlığına geçtiğini ve adının da Isaac Kanit olduğunu da biliyor musunuz? Evet, biliyorum. Erol dik dik adama baktı. ''Onu ülkenin yetkili makamlarına neden ihbar etmediğinizi sorabilir miyim? Buna engel aranızdaki akrabalık bağı mıydı?'' Dunayev dudaklarını büzerek karşısındaki ajanlara baktı. ''Sanırım bu husustaki tercihim tamamen özel ve beni ilgilendiren bir nokta. Neden merak ettiğinizi henüz anlamış değilim. Ayrıca dayımın bir zamanlar yasaları ihlal etmiş biri olarak aranması tarih oldu. Haberinizin olduğunu sanmıyorum. Rusya Federasyonu'nda sayısız aflar çıktı.'' General istese bugün elini kolunu sallayarak eski vatanına dönebilir. Bu sizi rahatlatır mı bilmiyorum. Onun firarından sonra öldürüldüğünü düşündünüz mü? Evet diye mırıldandı albay. Zaman zaman bunu düşündüm tabii. Peki yaşadığını ne zaman öğrendiniz? Dunay'a kısa bir tereddütten sonra İstanbul'a tayinim çıkınca dedi. Yani 4-5 ay evvel. Üzgünüm ama yalan söylüyorsunuz Sayın Dunay'a. Bundan vazgeçin. Biz buraya tamam halisane ve dostça ilişkiler için geldik. Niyetimiz sizi korumak ve bir skandalın vukuunu önlemek. Zira onunla ilk ilişkiniz 1987'de size Roma'dan ettiği telefonla başladığını biliyoruz. Boşuna saklamaya kalkışmayın. Dunayev yeniden kızardı. Lütfen neyin peşinde olduğunuzu bana açıkça söyler misiniz diye homurdandı. Erol tam karşısında durarak kahredici nazarlarla adamı süzdü. Bilirsiniz bizim meslekte bilgi alışverişi çok olağandır. Artık Sovyet rejimi yok ve bizler birbirimize dost İki ülkenin ajanlarıyız. Önce bunu kabullenelim. Albay hemen müdahale etti. Ben bir istihbarat ajanı değilim bayım. Sadece siyasi bir memurum. Erol gülümsedi. Komik olmayın Sayın Dunayev. Biz sizin FSB'de albay rütbesiyle çalışan bir gizli ajan olduğunuzu biliyoruz. Hem de İstanbul'a geldiğiniz ilk günden beri. Ona rağmen size dostça yaklaştık. Biraz anlayışlı olmaya gayret edin. Kötü niyetimiz olsa sizi hemen istenmeyen adam kategorisine sokabilirdik. Albay derin bir nefes aldı ve sorusunu yineledi. Peki ne istiyorsunuz? Artık gerçekleri saklamanın galiba bir yararı olmayacaktı. Önce burada siyasi bir skandal istemiyoruz. İkinci olarak Thomas Higgins'la temasınızın nedenlerini öğrenmek istiyoruz. Çünkü bu sizin yaşamınızla ilgili. Dunayev terlemeye başlamıştı ve biraz da bu üstü kapalı, yımalı laflardan sıkılmaya. Yani Mr. Higgins'ın beni öldürmeye teşebbüs edeceğini mi söylemeye çalışıyorsunuz? Laflarınızdan bu sonucu mu çıkarmalıyım? Erol yine aynı kesin bakışlarla Rus'u süzdü. Yanılıyorsunuz albay. Sizi öldürmeye kalkışan Thomas Higgins değil. Kim peki? Dayınız eski general Vasili Kirilenko. Dunayev bir süre ağzı açık kalarak Erol'a baka kaldı. Hiç sanmam diye fısıldadı sonunda. Böyle bir iddiayı da nereden çıkarıyorsunuz? Bu bir palavra. Sanırım teşkilatınızın ağzımdan laf almak için düzenlediği bir oyun. Hayır değil. Bayan Leonora sizi vurmak için bir adam kiraladı. Albay dehşete kapılmış gibiydi. Dili tutulmuş gibi kekeledi. Bir adam mı kiraladı? Evet. Kim, emin misiniz? Kesinlikle. Kimi? Beni dedi Erol. Gece uzun ve sanki bitmeyecek gibi geldi Thomas Higgins'a. Taksinin yanı camını hafifçe araladı. Boğazının karanlık sularına baktı. Şimdi İstinye yönlerindeydi. Çengelköy'den bindiği taksinin şoförü bu garip müşterisine zaman zaman dikiz aynasından kaçamak nazarlarla göz atıyordu. Yabancı turist olduğunu anlamıştı. Kesakid'in bir günün sonu için iyi bir müşteri yakaladığına da memnundu. Boğazın bir yakasından öbür yakasına geçmişler fakat adam hala nereye gitmek istediğini söylememişti. Sorum değildi. Adam yaşlı başlı ve iyi giyimliydi. Kısacası hır çıkaracak tiplerden değildi. Higgins ise düşünceli ve dalgındı. Rus işi yokuşu sürüyordu ve bundan sonrasında çok vehim sonuçlar doğuracağı gün gibi aşikardı. Büyük bir riske girdiğinin farkındaydı. Kısa bir an bile olsa acaba bu yaptıklarıma değer mi diye düşündü. Artık köprülerin atıldığını farkındaydı ve geriye dönüş olamazdı. Bu saatten sonra geçmişin hesabını yapması, pişmanlık duygusuna kapılması yersizdi. Hem de çok yersiz. 20 yıldır bu işin peşindeydi ve sonuca çok yaklaşmıştı. Bunca uzun bir zamanı hep bugünü bekleyerek geçirmişti. 20 sene insan ömründe oldukça uzun sayılacak bir zaman birimiydi. Ve kendisi tüm bu zamanı umarak, hayal ederek yaşamıştı. Belki bir kapris, kendi içindeki insanların asla tevessül etmeyecekleri bir yarıştı bu. Ne var ki gayesine ulaşamazsa asıl o zaman bu uzun devreyi tamamen boşa harcadığına inanacaktı. İçinden kendi kendine hayır diye mırıldandı. Vazgeçemezdi artık. Hem planını harfiyen uygularsa pek tehlikede yok sayılırdı. Yine de elinde olmadan hafifçe titredi. Gerekirse emeli uğruna cinayet işlemeyi bile göze almıştı. Ve buna değeceğine inanıyordu. Yeni köye geldiklerinde saatine baktı. Gecenin 11 olmuştu. Uzanıp şoförün omzunu dürttü ve eliyle işaret ederek geri dönmesini söyledi. Şoför garipsemesine rağmen hiç sesini çıkarmadan ilk müsait yerde arabayı manevra yaparak geri döndü. Dil bilmediğinden nereye gideceğiz diye sordu. Higgins adamın sorusunu anlamamasına rağmen tahmin etmişti. Taksim dedi tek kelimeyle. Şoförün umurunda değildi. Müşterisinin keyfine karışacak değildi ya. Parayı veren düdüğü çalardı. Hem böyle müşteriye her zaman rastlanmazdı da. İstinye'ye döndüklerinde arabayı yokuşa sürdü. Bu sefer deniz kenarından değil, üst yoldan gitmeyi daha uygun bulmuştu. Higgins arabadan Elma Dağı'da inmeyi tercih etti. Hilton'a kadar taksiyle gitmeyi sakıncalı bulmuştu. Artık bundan sonra hiçbir yerde iz bırakmamak zorundaydı. Yarın neler olacağını henüz bilemezdi. Ama Albay Dunayev'i öldürmek zorunda kalırsa polis geniş bir araştırmaya başlayacak ve bu arada otel müşterisi olarak şüpheliler listesinde adı öncelikle gelecekti. Sanki emin olmak istercesine elini ceketinin cebine atarak sahte pasaportların yerinde olup olmadığını anlamak istedi. Pasaportların yerinde olduğunu hissetmek Higgins'ı rahatlatmıştı. Hilton'a doğru yürüyüşüne devam etti. Takip edilmediğine emindi. Peşindekiler henüz izini bulamazlardı. Belki Pullman Oteli ile ilişkisini kestiğini bile fark etmemiş olmaları ihtimal dahilindeydi. Yemek sırasında onları atlattığını ama gece otele döneceğini düşünebilirlerdi. Gerçi zayıf bir olasılıktı ama mümkündü de. Şayet oteli terk ettiğini öğrenmişlerse Hilton'a giriş sırasında iş biraz daha zorlaşacaktı. Çünkü bu ahvalde ajanlar kendisine yeni bir otel arayacağını düşünerek şehirdeki bütün otelleri uyarır veya adam bulundururlardı.